Ayrım 10, sayfa 127. Bölüm 4, klasik yapının aşınması, çözümü eskide aramak. Düşünür, siyasal mücadele içinde hakikatin değeriyle bizzat ilişki kurmazsa, yaşanan deneyimlerin bütününü sorumlu bir biçimde ele alamaz. C. Wright Mills. Osmanlı İmparatorluğu da bütün öteki imparatorluklar gibi kuruluş, genişleme ve yıkılış kuralına uygun bir rota izlemekten kurtulamayacaktı. Kendi iç çelişkileri ve dış faktörlerin diyalektiği imparatorluğun kaçınılmaz sonunu getirecekti. Tüm kadim Doğu devletleri gibi Osmanlı İmparatorluğu da tarihsel yazgıya boyun eğecekti. Genel kuralın Osmanlı İmparatorluğu için de geçerliliği tartışma götürmezse de Osmanlı sosyal formasyonunu etkileyen dış faktörlerin bir özelliği vardı. Zira önceki dönemlerin sosyal formasyonları hep az çok benzer bir tarihsel toplumsal kontekste doğup büyüyüp ölüyorlardı. Oysa Osmanlı'nın tarih sahnesine çıkıp bir sosyal varlık olarak kendini dayattığı dönemde az çok onunla eş zamanlı olarak yeni bir uygarlık da filizleniyor, her şeyi alt üst eden dinamikleriyle eskiye ait ne varsa hepsine meydan okuyordu. O zamana kadar insanlığın tanımadığı yeni bir üretim tarzı olan kapitalizm tarih sahnesinde boy gösteriyordu. Bu bakımdan Osmanlı İmparatorluğunu etkileyen dış faktörler farklı bir nitelik ve karaktere sahipti. Nasıl herhangi biyolojik bir varlık iç ve dış faktörlerin ve belirleyiciliklerin diyalektik bir bütünlüğü olarak var oluyorsa, sosyal formasyonlar da son tahlilde belirli iç ve dış faktörlerin diyalektiği sonucunda var olabiliyorlar. Osmanlı İmparatorluğu kendi yazgısına uygun bir rota izlerken, daha sonra kapitalizm denilecek olan ve kendi türündeki sosyal formasyonlardan farklı işleyiş ve dinamiklere sahip hasım bir üretim tarzıyla yüz yüze gelecekti. İşte bu farklı iki üretim tarzının aynı tarihsel döneme rastlaması, Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihsel ömrünü belirleyecek, paradoksal olarak hem onu kendisi olmaktan çıkaracak, dolayısıyla maddi varoluş temellerini aşındıracak, hem de beklenmedik bir tarzda ömrünü uzatacaktı. Bu bakımdan Osmanlı İmparatorluğu'nun son 200 yılı kapitalizme rağmen var olma mücadelesinin de tarihidir. Fakat bu varoluş çelişik bir karakter de taşıyordu. Bir taraftan kapitalizmin yayılma, genişleme, kendi dışındaki sosyal formasyonları dönüştürme dinamiği imparatorluğun içini boşaltıyor, dayandığı temelleri aşındırıyor. Diğer taraftan da büyük kapitalist devletler arası çelişkiler imparatorluğun çöküşünü geciktiriyordu. İmparatorluğu klasik şemaya uygun olarak yıkıp dönüştürecek pre-kapitalist dönemin barbar akınları dönemi de kapanmış olduğuna göre, Osmanlı İmparatorluğu artık kendine özgü temeller üzerine duran ve kendi mantığına uygun bir varlık olmaktan çıkıyor, dış dinamiklerin etkisi altına daha fazla girerek geleneksel yapı ve işleyişlere, başka bir ifadeyle kendi varoluş koşullarına yabancılaşıyordu. Osmanlı türü toplumsal formasyonların bir özelliği içten içe çürüyüp yozlaşsalar da kendi iç çelişkileri sonunda dönüşüme uğrayıp yıkılmazlar, ancak bir dış faktör yani barbar istilaları sonucu yıkılırlardı. Osmanlı İmparatorluğu da kendi iç çelişkileri sonucu dönüşüp tarih sahnesinden çekilmeyecekti. Zira iç karşıt güçler veya unsurlar yıkmak istediklerinden tarihsel olarak daha ileride değillerdi. Tarihsel olarak ileri sınıfsal güçleri temsil etmiyorlardı. Herhalde kimse sistemi aşındıran karşı güçlerden biri olan eşkıyaların, görece eşkıyalıktan daha etkin derebeyliğin merkezi Osmanlı sistemine üstünlüğü olduğunu ileri süremez. Onca köylü isyanının sistemi dönüştürmede etkili olamaması da bu durumla ilgilidir. Zira köylülük doğası gereği bir siyasal ideolojik önderlik oluşturamaz. Eski çağların yıkıcı unsuru olan çöl barbarının istilası dönemi de kapandığına göre Osmanlı İmparatorluğunu dönüştürecek dış unsur kapitalizm olacaktı. Bizim bu kitabımızın asıl temasını oluşturan süreklilik kopuş problematiği bakımından kritik sorun, iddia edildiği gibi kopuşun 1923'te değil çok daha gerilerde gerçekleştiğidir. Ama bu radikal bir kopuş değildi. Klasik yapı kendi iç çelişkileri sonucunda değil, kapitalizmin Osmanlı sosyal formasyonunu biçimlendirip biçimsizleştirilmesi, sömürgeleştirilmesi olarak okuyunuz, sonucu gerçekleşti. Zira kendi iç dinamiğiyle kapitalizme geçemeyen Osmanlı sosyal formasyonu kapitalizmin etki altına girerek sömürgeleşmişti. Elbette bu bir doğrudan sömürge durumu değildi. Nitekim Osmanlı İmparatorluğu hiçbir zaman dünyanın dört bir yanındaki birçok sömürge ülkesi gibi Batı Avrupalı kapitalist sömürgeci emperyalist güçlerin doğrudan sömürgesi olmadı. Her zaman siyasal planda bağımsız bir devlet olarak kaldı. Öyleyse burada iki önemli hatırlatma yapmamız gerekiyor. Birincisi, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki asıl değişim kapitalist yayılmanın, tabiri caizse dış dinamiğin sonucuydu. Bunun anlamı, Osmanlı İmparatorluğu'nda kapitalizme geçişin kendi iç dinamiği de değil, dış dinamiğin zorlaması sonucu olduğuydu ki, kendi öz dinamiğiyle kapitalizme geçememek demek, kaçınılmaz olarak sömürgeleşmek demektir. İkincisi de dış dinamiğin belirleyiciliğinin sürekliliğiydi. Başka türlü ifade etmek istersek, imparatorluktan cumhuriyete geçiş öze ait bir değişiklik anlamına gelmiyordu. Fakat kapitalist dünya sisteminin içinde bulunduğu durum, eski olanın sanki yeniymiş gibi algılanmasına imkan veriyordu. İmparatorluktan ulus devlete geçildiğinde, batıdaki anlamda ulus devletin maddi ekonomik temelleri de çoktan yok olmuş bulunuyordu. Genç Türkiye'nin dünya sistemi içindeki konumunun da Osmanlı İmparatorluğu'nun konumundan son 200 yıldaki farklı olması artık mümkün değildi. Retoriğe rağmen genç Türkiye diye bir şey hiçbir zaman olmadı. Dolayısıyla imparatorluğun ulus devlete dönüşmesi öze ait değil, biçimle ilgili bir sorundu. Türkiye Cumhuriyeti'nin emperyalist hiyerarşideki yeri ve konumuyla Osmanlı İmparatorluğu'nun yeri ve konumu arasında kayda değer bir fark yoktu. Zira söz konusu olan, kendine özgü dinamikleri ve işleyişiyle yeni bir tarihsel toplumsal varlığın tarih sahnesine çıkması değildi. İmparatorluğun iyice budanıp isim değiştirerek ama öze ait kayda değer bir değişiklik ve yenilikle söz konusu olmadan yoluna devam etmesiydi. Bu tartışmaya ileriki sayfalarda daha geniş olarak dönmek üzere, burada imparatorluğun klasik yapısının nasıl aşındığı, Osmanlı egemen sınıfının adamlarının bu aşınmayı nasıl algılayıp, ne tür önlemlerle kötü gidişi tersine çevirmeye çalıştıklarının hikayesine geçebiliriz. 1. Büyüme paradoksu veya aşınmanın iç ve dış nedenleri. Kendi türünün tüm öteki kadim imparatorlukları gibi Osmanlı İmparatorluğu da haraca dayalı sınıflı bir siyasal sosyal formasyondu. Bu tür sosyal formasyonlar esas itibariyle iç ve dış haraçta kendilerini yeniden üretebilirlerdi. Fakat iç haraç hiçbir zaman yeterli olmadığı için dış haraç arayışı bir kural ya da zorunluluk olarak kendini dayatırdı. Burada şöyle bir paradoks ya da nedensellik ilişkisi söz konusudur. Daha çok dış haraç, daha çok yayılmayı, daha geniş alanlara yayılmak ve o alanları denetim altına tutmakla merkezi yönetimin daha çok sosyal artığı tasarruf etmesini, yani harcamayı gerektirir. Dolayısıyla gelir artışı masraf artışını davet eder. Fakat sorunun bir de siyasal kerteyi ilgilendiren yanı vardır. Genişlemeye paralel olarak imparatorluktaki ademi merkeziyetçi, yani merkezkaç eğilimler de güç kazanır. Belirli bir eşikten sonra da çevre, merkeze artık ürün transfer eden bir unsur olmaktan çıkar. Değilse çevreden merkeze sosyal artık transferi problemli hale gelir. Artık merkez çevreyle baş edebilmek için daha çok sosyal artıya, yani harcamaya gereksinme duyar. Ve bu ilave artığı da ancak denetleyebildiği, baskı kurmayı başardığı doğrudan üreticilerin sömürüsünü derinleştirerek reayadan elde edebilir. Bu sefer de merkez kaç unsurların yarattığı sorunlar merkezi aygıt içinde gerilimlere neden olur. Belirli bir eşikten sonra da sadece çevre merkez çelişkisi değil, bizzat merkez içi çelişki ve çatışmalar da gündeme gelir. Artık bu aşamadan sonra genel bir anarşi, kaos, isyanlar, entrikalar ve katliamlar tablosu ortaya çıkar. Bütün bunların sonucunda devlet dış saldırıya açık hale gelir. Başka bir ifadeyle daha önce fetih yapanlar başkaları tarafından fethedilir duruma gelirler. Sonuç çöküşün bir zorunluluk olarak kendini dayatmasıdır. Elbette çöküşün seyri her siyasal sosyal formasyonun, yani imparatorluğun, özel durumuna göre farklı bir seyir takip etmiştir. Bazılarının yıkılışı çok uzun zamana yayılarak bir dekadan sonucunda gerçekleşmiş, Roma İmparatorluğu gibi, başka bazıları ise hızlı bir çöküşle tarih sahnesinden çekilmişlerdir, Cengiz ve Timur İmparatorlukları gibi. Basit yeniden üretime, yani reproduction simple dayalı sosyal formasyonlar, yukarıdaki şemaya uygun olarak tarih sahnesine çıkıp, kendi iç çelişkileriyle zayıflayıp, genişleme, yayılma ve dış haraç sağlama yeteneklerini kaybettikten sonra, bu tür yeteneklere sahip başkaları tarafından yıkılırlar. Ve kuruluşlar, yıkılışlar, sonlar ve başlangıçlar silsilesi böylece sürüp giderdi. Osmanlı İmparatorluğu varlığını sürdürebilmek için büyümek, genişlemek zorundaydı. Ama büyüyüp genişledikçe zaafları artıyor, içten içe çürüyordu. İmparatorluk genişlemesinin sınırına ulaştığında, 16. yüzyılın ortaları, yaklaşık olarak 24 milyon kilometre kare alanı kapsar hale gelmişti, nüfuz bölgeleriyle birlikte. Bir kere 16. yüzyılda İran, Doğu'da Hindistan ve Orta Asya içlerine doğru yayılmasının önünü keserken, Batı'da durum iyiden iyi aleyhine dönmüştü. Batıda ise genişlemek bir yana sistematik bir kuşatma söz konusuydu. Avrupalıların denizcilik alanında sağladıkları ilerleme Osmanlıları denizlerde de sıkıştırmaya imkan veriyordu. Osmanlılar doğu sularında Portekizlilerin büyük ve sağlam gemileriyle karşılaştılar. Yapıcıları ve denizcileri Atlantik'in güçlüklerine karşı koymak üzere yetişmiş bu gemiler Osmanlıların sakin su gemilerinden daha üstündü. Osmanlıların çemberi kırmak için birbiri peşine yaptıkları teşebbüsleri yenilgiye uğratan ve Müslüman gemiciliğini Hint Okyanusu sularında silen şey bu daha güçlü gemiler, daha fazla top ve daha iyi denizcilik idi. Dipnot: Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu 1996 sayfa 24. Gerçekten batıda denizcilik alanında kaydedilen gelişmeler Osmanlı İmparatorluğu için önemli bir gelir kaynağı olan uzak mesafe ticaretinin önemini azaltacaktı. Böylece baharat ve ipek yollarının stratejik önemi azalacaktı. Kervanlarla taşınan mallardan alınan haraç Osmanlı hazinesi için önemli bir gelir kalemiydi. Transit ticaretinin zayıflaması doğal olarak transit ticaret yolları üzerindeki ekonomik ticari yaşamı da olumsuz yönde etkilemişti. Daha 1605'te Ömer Talip Osmanlı İmparatorluğu'nun transit ticaretten sağladığı geliri kaybetmekle oluşunu şöyle dile getiriyor. Şimdi Avrupalılar bütün dünyayı tanımayı öğrendiler. Gemilerini her yere gönderiyorlar ve önemli limanları ele geçiriyorlar. Eskiden Hindistan, İndüs ve Çin malları Süveyş'e gelir ve Müslümanlar tarafından bütün dünyaya dağıtılırdı. Fakat şimdi bu mallar Portekiz, Flemenk ve İngiliz gemileriyle Frangistan'a taşınıyor ve oradan bütün dünyaya dağılıyor. Kendilerinin ihtiyaç duymadıkları şeyleri İstanbul'a ve diğer İslam ülkelerine getiriyorlar ve fiyatlarının 5 katına satıp çok para kazanıyorlar. Bu nedenle İslam ülkelerinde altın ve gümüş azalmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu Yemen kıyılarını ve oradan geçen ticareti ele geçirmelidir. Aksi halde çok geçmeden Avrupalılar İslam ülkelerine hükmedeceklerdir. Dipnot: A. Zeki Velidi Togan, bugünkü Türk ili Türkistan ve yakın tarihi 1-1947. Sayfa 127'den aktaran Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu adı geçen eser sayfa 28. Elbette dış engeller ve tehlike sadece doğudan ve batıdan gelmiyordu. Osmanlı İmparatorluğu kuzey sınırlarında da hızla güçlenen komşusu Rusya ile cebelleşmek zorunda kalacaktı. Nihayet Afrika'da çöl, dağ ve iklim aşılması için hiçbir sakin bulunmadığı engeller teşkil etti. Akdeniz'de ise arada kısa bir devreden sonra deniz üstünlüğünü batının denizci ülkelerine kaptırdı. Dipnot adı geçen eser sayfa 25. Osmanlı İmparatorluğu'nda bozulma bir bakıma genişlemenin durması anlamına da geliyordu. Nitekim imparatorluk yapısı ve mantığı veri iken genişleme yeteneğini kaybetmiş bir imparatorluk demek artık kendi kendini yeniden üretemez hale gelmiş bir imparatorluk demektir. Osmanlı İmparatorluğu'nda bozulma söz konusu olduğunda bir dizi neden sıralamak adet olmuştur. Belirli bir tarihten sonra kuruluş dönemlerindeki gibi yetenekli padişahların tahta geçmeyişi kötü gidişin başlıca nedenleri arasında sayılır. Gerçekten Osmanlı İmparatorluğu gibi padişahın son derecede merkezi rol oynadığı bir devlette padişahın performansı elbette önemlidir. Ama bozulmada padişahların yeteneksizliğinin başat rol oynadığını ileri sürmek idealist bir dünya görüşü olup tarihte bireyin rolüyle ilgili yanlış anlamanın ürünüdür. Avrupa ırkçılığı Osmanlı İmparatorluğu'ndaki bozulmayı daha önce yönetimden uzak tutulan Müslüman Türk unsurların işe karıştırılmasına bağlayarak açıklamıştı. Önceki dönemdeki başarıları Türk ve Müslüman olmayan Hristiyan Avrupalı unsurların yönetimdeki önemiyle açıklayan bu görüş iki bakımdan sakattır. Bir kere başlarda devşirmeler henüz ortada yokken ya da etkinlikleri sınırlıyken Osmanlı yayılması hızla yol alıyordu. İkincisi kölelerin yani devşirmelerin asıl etkili olduğu dönem bozulma dönemine rastlamaktadır. Fakat bunlardan daha önemli olan bir toplumsal formasyonunun evrimini sadece liderlerin yeteneğiyle açıklamaktır. Liderin yeteneği önemsiz değildir ama lideri yaratan, lideri ortaya çıkaran sosyoekonomik tarihsel konteks asıl belirleyici olandır. Aksi halde belirli bir dönemde sürekli olarak yetenekli padişahlar çıktığı halde neden başka bir dönemde sahneye çıkanların hep yeteneksiz şahsiyetler oluşunu açıklamak mümkün değildir. Bir kere Osmanlı sosyal formasyonu iç ve dış belirleyiciliklerin ve olumsuzlukların diyalektiği sonucu aşınma sürecine girince hiçbir yetenekli padişahın da bu süreci tersine çevirmesi artık mümkün değildi. Osmanlı İmparatorluğu'nun klasik yapısının aşınmasında iki grup faktörün rol oynadığını söylemek adet olmuştur. Bu faktörleri esas itibariyle a. iç faktörler veya belirleyicilikler, b. aşınmayı derinleştiren dış faktörler veya belirleyicilikler olarak ele alınıyor. Bu tür ayrımlar sorunun kavranmasını kolaylaştırıyor gibi görünse de her zaman nedensellik ilişkisinin niteliği, belirleyiciliğin yönünü kavramada verimli bir ayrım değildir. Zira değişimi yaratan bütün bu faktörlerin diyalektik bütünlüğü ve birinin diğerini ve her bir faktörün karşılıklı belirleme-belirlenme ilişkisidir. Böyle bir entelektüel zaafın farkında olmakla birlikte biz de sorunu sergilerken yine de klasik nedensellik sıralamasına sadık kalacağız. Sorunun nasıl karmaşık bir karakter taşıdığını ortaya koymak için Osmanlı tımar sistemindeki bozulma önemli bir örnektir. Bilindiği gibi daha önce kısaca üzerinde durduğumuz tımar sistemi Osmanlı sosyal formasyonunun en belirleyici yapıcı unsuruydu. Zira tımar sistemi imparatorluktaki ademi merkeziyetçi yani merkezkaç eğilimlerin inkarı yani yatsınması anlamına geliyordu. Başka bir deyişle tımar sosyal artığın merkezileşmesini aynı zamanda fetihleri için gerekli askeri gücü ve donanımı sağlamanın bir aracıydı. Dolayısıyla tımar sisteminin ortadan kalkması sistemin dayandığı temelin de aşınması demektir. Öyleyse Osmanlı tımar sistemi sadece sosyal formasyonun kendi iç sorunlarının ve çelişkilerinin bir sonucu olarak mı aşınmaya uğramıştır? Bu aşınmada dış faktörlerin veya belirleyicilerin rolü nedir? Örneğin Batı Avrupa'da ortaya çıkan fiyat devrimi denilenin tımar sistemi üzerinde etkisi nedir? Aynı şekilde Osmanlı askeri gücünde ortaya çıkan zaaf sadece mesleki standartlardaki bozulmadan mı ileri geliyordu? Bu soruları çoğaltmak mümkündür. Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim mantığı devletin, toplumun velhasıl dünyanın değişmezliği, değişmemesi gerektiği temel anlayışına dayanıyordu. Ömer Lütfü Barkan bu mantıkla ilgili olarak şunları yazıyor. Bahis mevzuu iktisadi politikanın muvaffakiyetle tatbik edilebilmesi için asırlar boyunca teessüs etmiş ve adeta organik bir şekil almış olan muvazenenin devlet nizamlarıyla kontrol edilebilecek bir uysallıkta bulunması icap etmekteydi. Bu bakımdan uzun müddet her şey iktisadi kuvvetlerin devletin kontrolden aciz kalacağı bir şiddetle boşanarak mevcut cemiyet nizamını tahrip etmesi tehlikesine mani olacak şekilde her türlü yenilikten kaçınmak ve mevcudu muhafaza etmek için dondurmak gayesiyle idare edildi. Bu yüzden devrin ekonomik nizamı iktisadi kuvvetleri daimi bir baskı altına tutan, teknik terakkilere mani, inhisarlar yaratıcı ve muhafazakar bir karakter kazanarak serbest teşebbüs prensiplerine cephe aldı. Ve mevcut içtimai ve siyasi nizamı ne pahasına olursa olsun muhafaza gayesiyle aldığı tedbirlerle memleket için teknik ve iktisadi sahada ihtilalci denilebilecek ani bünye değişikliklerinin meydana çıkmasına mani olabildi. Dipnot Öğle Barkan 16. asrın ikinci yarısında Türkiye'nin geçirdiği iktisadi buhranların sosyal yapı üzerindeki tesirleri, sayfa 19. Oysa hiçbir şey durağan, değişmez değildir ve Osmanlı yönetici sınıfının adamlarının gönlünde öyle yatıyor diye öyle olması da gerekmiyordu. Toplumu yasal bürokratik bir kalıba sokabilirsiniz ama bu yasal bürokratik yapıyı uzun vadede sürdüremezsiniz. Zira sosyal organizma kendi iç çelişkilerini ve değişim dinamiklerini bünyesinde barındırmaktadır. Osmanlı sistemi en başta sistemi dönüştürecek feodalleşme dinamiğini, derebeyleşme biçiminde tezahür ediyordu, bünyesinde barındırıyordu. Sistemin kendi kendini yeniden üretmesine meydan okuyan bir dinamikti. İki noktayı unutmamalıyız. A. Düzen, durma, değişmeme prensiplerinin vidalarını istediğiniz kadar sıkıştırın, toplum ve devlet yapıları yine de laçka olurlar, tarih aşımına uğrarlar. Onun için bir düzen hiçbir yerde tam anlamıyla ve uzun süreli olarak gerçekleşmiş olamaz. B. Toplum ve devlet düzenleri bir takım ölçülere göre ne kadar kalıplaşmış, ne kadar dondurulmuş olurlarsa olsunlar yine de içlerinde canlılık olan varlıklardır. İçin için kımıl kımıl kımıldarlar. Bu kımıldamaların en önemlisi kendi içlerinde daima bulunan çelişkilerden doğanlardır. Dipnot Niyazi Berkes, Türkiye İktisat Tarihi 1, sayfa 139. Osmanlı devlet, toplum ve yönetim anlayışı düzenin değişmezliği temeline dayanıyordu. Dolayısıyla mevcut yapıdan her sapma veya değişim, ihtilal, fesatlık ya da çürüme sayılıyordu. Oysa bizzat düzen denilip yüceltilenin kendisi ihtilal ve fesada teşneydi ve onu zorunlu olarak üretiyordu. Üretmek durumundaydı. Geri kalansa yönetici egemen sınıfın adamlarının kuruntusundan, vehminden başka bir şey değildi. Toplum yaşayan bir uzviyettir, despotik devlet ise bir makine. Bu makine yıpranır, aşınır, eskir. Toplumun üstünde oturdukça onun evrimini, tabii evrimini önler ve durdurur. Toplum içinde o makineyi düzeltecek bir kuvvet bırakılmaz. Makine ise kendi kendini tamir edemez. Doğu tarih felsefesinde İbni Haldun'un gösterdiği gibi çok kez siyasal gücün değişmesi ancak taze bir siyasal gücün gelip bunamış gücü silip süpürmesi onun yerine kendisinin bir düzen kurmasıdır. Bu böyle gelir, böyle giderdi. 17. yüzyıla kadar böyle geldi, fakat ondan sonra öyle gitmedi. Osmanlı dinasti devletini yıkıp yerine geçecek başka bir güç çıkmadı. Dipnot Niyazi Berkes, Türkiye İktisat Tarihi Cilt 1 sayfa 147. Osmanlı sosyal formasyonundaki aşınmayı, bir sosyal formasyonun ekonomik sosyal temelini sarsan dış faktörler, özellikle de fiyat devrimi. 2. Ekonomik ve toplumsal yapıyı etkileyen olgular ve düzenlemeler başlığı altında kısaca özetlemek mümkündür. 1. Christoph Kolomb'un macerasıyla başlayan dönemde Amerika'dan Avrupa'ya hızlı bir altın ve gümüş akışı başladı. Resmi verilere göre 1521 ile 1660 arasında Amerika'dan İspanya'ya 18 bin ton gümüş ve 200 ton altın taşındığı ileri sürülüyor. Başka tahminlerde transferin bunun iki katı olduğu ileri sürülüyor. Özellikle İspanyol kolonilerinden taşınan altın, özellikle de gümüş, Avrupa'nın madeni para stokunu büyüttü. 16. yüzyılda Avrupa'daki madeni para stokunun 3'e katlandığı tahmin ediliyor. Dipnot: bu konuda bakınız Rondo Cameron, A Concise Economic History of the World, From Paleolithic Times to the Present, Oxford University Press 1989 sayfa 10. Amerika'dan İberya Yarımadası'na taşınan bu değerli madenler çeşitli yollarla Avrupa ve Akdeniz havzası ülkelerine yayıldı. 16. yüzyılın sonunda fiyatlar yüzyılın başına oranla 3 ila 4 kat artmış bulunuyordu. Fiyatlar genel seviyesi 3'e 4'e katlandı. Ama her zaman olduğu gibi her şeyin fiyatı aynı şekilde artmadı. Nakdi ücret artışları malların fiyat artışının altında kaldı. Ya da bugünkü kavramlarla ifade etmek gerekirse, reel ücretler genel fiyat artışının oldukça altında kaldı. Avrupa'daki enflasyon, Amerika'dan transfer edilen altın ve gümüş miktarının tedavüldeki para stokunu arttırmasıyla açıklansa da, yegane nedenin bu olmadığı da ileri sürülmüştür. Bir kere Orta Avrupa'da 15. yüzyıl sonlarında gümüş üretiminin arttığı ileri sürülüyor. İkinci olarak da Portekiz tarafından Afrika'dan ithal edilen altının da para stokunu büyüttüğü, dolayısıyla fiyat artışlarına neden olduğu iddia ediliyor. Fiyatlardaki önemli artış elbette bir vakaydı, ama bu olay sadece para stokundaki artışla açıklanabilir miydi? Gerçekten İtalya'da 16. yüzyılda fiyatlar 2'ye katlanmıştı. Aynı dönemde 1500-1600 İngiltere'de fiyatlar 5 kat artış gösterdi. Bu rakamlar o zamanlar için çok önemliydi, ama bugün bizim alışık olduğumuz oranlar ve rakamlar karşısında son derecede düşüktü. Zira İtalya'da 100 yıllık dönemin yıllık ortalama fiyat artış oranı %1, İngiltere'nin de 150 yıllık dönemdeki ortalama yıllık artışı %1,5 civarındaydı. Fiyat devriminin sadece para stokundaki artışla açıklanamayacağını ileri sürenler de vardı. Her şeyden önce fiyatlardaki artışın yeni dünyadan altın ve gümüş akışından önce başladığını, buna karşılık 17. yüzyılda altın ve gümüş akışı sürdüğü halde fiyatlardaki artışın durduğunu biliyoruz. İkinci olarak fiyatlar yalnızca dolaşımdaki para miktarına bağlı olarak artsaydı, tüm fiyatların hemen hemen aynı hızla yükselmesi gerekirdi. Oysa 16. yüzyıl boyunca Avrupa ve Asya'nın hemen her yerinde buğday gibi gıda maddelerinin fiyatları, yünlü kumaş gibi mamul malların fiyatlarından çok daha hızlı artmıştır. Buna karşılık ücretlerdeki artış genel fiyat artışlarının gerisinde kalmış, bir başka deyişle reel ücretler gerilemiştir. Örneğin 16. yüzyılda duvarcı ustalarının gerçek ücretlerinde %50'ye varan bir düşüş görülmektedir. Dipnot Şevket Pamuk, Osmanlı Türkiye İktisadi Tarihi 1500-1914 sayfa 110. Elbette burada Avrupa'da ortaya çıkan fiyat devrimiyle ilgili teorik bir tartışmaya girişmek gibi bir niyetimiz yok. Buradaki sınırlı amacımız söz konusu fiyat devriminin Osmanlı sosyal formasyonuna nasıl yansıdığı, onu ne yönde ve nasıl etkilediğine kısaca değinmektir. Batıdaki para bolluğu ve enflasyon ve ekonomik canlanma ham madde talebini arttırmıştı. Bu talebin Osmanlı ülkesinden karşılanması hem ham madde fiyatlarının yükselmesine, hem de önemli miktarda ham maddenin ihraç edilmesine ve ham madde darlığına neden olmuştu. Dışarıya ham madde kaçışını engellemek üzere alınan önlemler de işe yaramıyordu. Sonuç ham madde yetersizliği, pahalılık ve yiyecek sıkıntısının baş göstermesiydi. Bu konuda Mustafa Akdağ şu rakamları veriyor. İyi kalitede bir metre pamuklu bezin fiyatı 1460'ta 5-6 akçe iken, çok ağır giden bir artış ile 100 yıl sonra, yani 1560'ta %50 bir pahalılaşma göstererek ancak 7-9 akçeye çıkabildi. Elimizde bulunan keten, astarlık bez, sof ve benzeri yerli dokumaların sözünü ettiğimiz 100 yıllardaki fiyatlarını gösteren pek çok rakamların incelenmesi de buna benzer sonuçlar verecektir. Dipnot Mustafa Akdağ, Türkiye'nin İktisadi ve İçtimai Tarihi Cilt 2, 1453-1559 Cem Yayınları İstanbul sayfa 437.